Ayrım 3, İkon, Frederick Forsyth, sayfa 21. 2. Bölüm. Nehir kıyısındaki bankta oturarak geçirdiği 2 saatten sonra Leonid Zaitsev sorununa hala bir çözüm bulamamıştı. Belgeyi aldığına şimdi pişmandı. Bunun için yaptığını bile bilmiyordu. İş meydana çıktığı takdirde mutlaka cezalandırılırdı. Zaten hayat onu oldum olası cezalandırıyor. Bunun niçin böyle olduğuna bir türlü akıl erdiremiyordu. Tavşan 1936'da Smolensk'in batısındaki yoksul bir küçük köyde doğmuştu. Bütün Rusya'ya dağılmış on binlerce benzeri gibi hiç de parlak bir yer değildi burası. Yazın toz içinde, sonbaharda çamur deryası, kışında kaya kadar sert donmuş bir sokak. 30 küsur ev, birkaç ambar, Stalin modeli bir kolektif çiftliğe doldurulmuş eski köylüler. Babası bir çiftlik işçisiydi. Ana yolun hemen ötesindeki ahır gibi bir kulübede oturuyorlardı. Yolun aşağısında küçük bir dükkan, onun üstünde de bir daire vardı. Köyün fırıncısı burada oturuyordu. Babası Leonid'i Yevrey olduğundan fırıncıyla ahbaplık etmemesi için uyarmıştı. Çocuk bu kelimenin ne anlama geldiğini bilmiyordu ama herhalde iyi bir şey değildi. Öte yandan annesinin ekmeğini oradan satın aldığını biliyordu. Çok da iyi ekmekti. Leonid fırıncıyla niçin konuşmaması gerektiğini akıl erdiremiyordu. Şen bir adamdı. Bazen dükkanının kapısında durur, Leonid'e göz kırpar ve ona fırından yeni çıkmış yapış yapış bir çörek olan bir bloçka verirdi. Babasının söyledikleri yüzünden çocuk çöreği yemek için sığır ahırının arkasına koşup saklanırdı. Fırıncı karısı ve 2 kızıyla yaşıyordu. Leonid bazen kızları görürdü. Dükkandan dışarısını gözetlerler ama her nedense oyun oynamak için hiç dışarı çıkmazlardı. 1941 Temmuz'u sonlarında köye ölüm geldi. Küçük çocuk o sıralar bunun ölüm olduğunu bilmiyordu. Gümbürtüyle homurtuyu duyarak ambardan dışarı koşmuştu. Ana yoldan köye doğru dev demir canavarlar gelmekteydi. Birincisi evlerin tam orta yerinde durdu. Leonid daha iyi görebilmek için sokakta durup bekledi. Hemen hemen bir ev büyüklüğünde muazzam bir araçtı. Paletleri üstünde yuvarlanıyor, önünden çıkan bir top ileriye uzanıyordu. Tepede vücudunun yarı yeri dışarıda kalan bir adam duruyordu. Kalın miğferini çıkarıp yanına bıraktı. O gün hava çok sıcaktı. Sonra dönüp Leonid'e baktı. Çocuk adamın beyaza yakın sarı saçları olduğunu gördü. Gözleri de o kadar soluk maviydi ki yaz göğünün kafatasının arkasından öne sızdığını sanırdınız. Gözlerinde hiçbir anlam okunmuyordu. Ne sevgi ne de nefret. Sadece donuk bir can sıkıntısı yansıtıyordu gözleri. Adam ağır ağır elini yanına uzattı ve bir kesenin içinden bir tabanca çıkardı. Leonid yolunda gitmeyen bir şeyler olduğundan şüphelenmişti. Pencerelerden içeri savrulan el bombalarının patlayışını ve haykırışları duyabiliyordu. Birden korkarak hızla dönüp kaçtı. Bir çatırtı oldu ve saçlarının arasından bir şey geçti. Çocuk sığır ambarının arkasına ulaştı ve ağlaya ağlaya kaçmaya koyuldu. Arkasında hiç kesilmeyen bir tarakayla evler alev aldıkça yanan odun kokusu vardı. Leonid ilerisinde ormanı gördü ve koşmayı sürdürdü. Bir kere ormana girdikten sonra ne yapacağını bilemedi. Hala ağlıyor, annesiyle babasını istiyordu. Ama onlar gelmediler. Hiçbir zaman da gelmeyeceklerdi. Birden bir kadınla karşılaştı. O da kocası ve kızları için ağlıyordu. Leonid fırıncının karısı Bayan Davidova'yı tanıdı. Kadın onu yakalayıp bağrına bastı. Leonid kadının bunun için yaptığını anlayamamıştı. Bayan Davidova Yevrey olduğu için babası ne derdi sonra? Köy artık yoktu. SS motorize kuvvetleri de gitmişlerdi. Ormanda nasılsa hayatta kalan birkaç kişi daha vardı. Sonradan orada yaşayan bazı partizanlara, katı görünüşlü sakallı adamlara rastladılar. Kurtulanların bir kafilesi bir partizanın rehberliğinde doğuya, sürekli olarak doğuya doğru hareket etti. Çocuk yorulunca Bayan Davidova onu taşıyordu. Böylece haftalardan sonra Moskova'ya ulaştılar. Bayan Davidova'nın orada tanıdıkları vardı. Bu kimseler onlara kalacak yer, yiyecek ve sıcaklık sağladılar. Leonid'e de iyi davranan bu adamların Bay Davidova gibi şakaklarından çenelerine kadar inen lüleleri vardı ve geniş kenarlı şapkalar giyiyorlardı. Bayan Davidova çocuğu Yevrey olmamasına rağmen evlat edinmekte ısrar etti ve yıllarca ona baktı. Savaştan sonra ilgililer Leonid'in kadının gerçek oğlu olmadığını keşfederek onları ayırdılar ve çocuğu bir yetimhaneye yolladılar. Ayrılırlarken çocuk da kadın da çok ağladı. Ne çare ki Leonid manevi annesini bir daha görmeyecekti. Yetimhanede ona Yevrey'in Yahudi demek olduğunu öğrettiler. Tavşan bankta otururken gömleğinin altındaki belgeyi düşünüyordu. Topyekun imha veya tamamen yok etme gibi cümlelerin anlamını pek kavrayamıyordu. Ancak iyi bir şey olmadıklarını tahmin etti. Bay Komarov'un Bayan Davidova gibi insanlara niçin bunu yapmak istediği neyse hiç akıl erdiremiyordu. Doğuda bir kızartı seçilmeye başlamıştı. Nehrin öbür yakasında Sofiskaya rıhtımındaki bir konakta bir asker bir bayrağı alarak dama çıkmak üzere merdivenleri tırmanmaya koyuldu. Kaptan içkisini alıp masadan kalktı ve tahta parmaklığın başına yürüdü. Suya, sonra da kararan limana baktı. 49 yaşındasın ve hala şirket mağazasına borçlusun diye düşünüyordu. Artık yaşlanıyorsun, her şey senden geçiyor Jason Monk. İçkisinden bir yudum alırken Rom'un başına vurduğunu hissetti. Yine de oldukça iyi bir hayatı olmuştu. En azından hareketli bir hayattı. Oysa işler öyle başlamamıştı. Yaşamı Güney Virginia'nın küçük Crozet kasabasında mütevazi bir ahşap evde başlamıştı. Crozet'in bulunduğu Albemarle bir tarım bölgesidir. Aynı zamanda Amerika'nın Kuzey-Güney iç savaşının anılarıyla doludur. Bu savaşın %80'inin Virginia'da savaşıldığını hiçbir Virginia'lı unutamaz. Gittiği ilkokulda Jason'ın çoğu arkadaşının babaları tütün, soya fasulyesi yetiştirirler, domuz beslerler veya her üçünü de yaparlardı. Oysa Jason Monk'un babası Shenandoah Ulusal Parkı'nda çalışan bir orman korucusuydu. Orman idaresi hesabına çalışan hiç kimse milyoner olmazdı. Ama eve giren para az da olsa bir erkek çocuğu için güzel bir hayattı. Tatiller etrafta tembel tembel dolaşmak için değil, biraz para kazanıp eve katkıda bulunmak üzere fırsatlar aramak içindi. Jason Monk çocukken babasının onu Blue Ridge Dağları Parkı'na götürüp Ladin, Köknar, Huş, Meşe ve Çam gibi ağaçların arasındaki farkları gösterdiğini anımsıyordu. Bazen de av hayvanlarını kaçak avcılardan korumak için yörede kol gezen bekçilerle buluşurlar. Çocuk onların kara ayı ve geyik öykülerini, yabani hindi, orman tavuğu ve sülün avlarının anılarını gözlerini iri iri açarak dinlerdi. Sonraları tüfek kullanmayı ve şaşmaz bir nişancı olmayı, iz sürmeyi, kamp kurmayı ve sabaha bunun bütün izlerini silmeyi öğrendi. Yeterince büyüyüp güçlenince de tatillerinde oduncu kamplarında iş buldu. 5 ile 12 yaşları arasında bölgesel ilkokula devam etti. 13 yaşındayken de Charlottesville'deki liseye yazıldı. Crozet'ten kente gitmek için her sabah şafak sökmeden kalkıyordu. Lisedeyken hayatını değiştirecek bir şey oldu. 1944 yılında Amerikalı bir çavuş binlerce askerle birlikte Fransa kıyısına çıkarak Normandiya kıyı bölgesinin içlerine girmişti. Çavuş St. Lowe dışında bir yerde birliğinden ayrı düşmüş ve bir ara bir Alman nişancısı tarafından görülmüştü. Ama şanslıydı, mermi sadece kolunu sıyırıp geçmişti. 23 yaşındaki Amerikalı o yakınlardaki bir çiftlik evine sığınmış, oradaki aile yarasını tedavi etmiş ve onu barındırmıştı. Evin 16 yaşındaki kızı yarasına soğuk kompres yaparken kızın gözlerinin içine bakan Amerikalı herhangi bir Alman mermisini yapamadığı şekilde vurulduğunu anlamıştı. Bir yıl sonra Berlin'den Normandiya'ya dönmüş ve kızla evlenmişti. Ardından genç karısını alıp Virginia'ya dönmüştü. 20 yıl sonra Charlottesville ilçesi lisesinin müdürüydü. Çocukları büyüyüp evden ayrılınca karısı da aynı lisede Fransızca dersleri vermeyi önermişti. Bayan Josephine Brady güzel ve çekici, üstelik Fransızdı. Böylece derslerine rağbet eden çoktu. 1965 sonbaharında Bayan Brady'nin lise 1'deki sınıfına yeni bir öğrenci gelmişti. Çekici bir gülümseyişi olan bu dağınık, sarı saçlı, çekingen gencin adı Jason Monk'tu. Bir yıl sonra Fransızca öğretmeni hiçbir yabancının bu denli kusursuz Fransızca konuştuğunu duymadığına yemin ediyordu. Yetenek doğal olmalıydı. Kalıtım yoluyla geçmiş olması mümkün değildi. Çocuk yalnızca Fransızcanın gramerini kavramakla kalmamıştı. Fransız şivesini de kusursuz şekilde taklit edebiliyordu. Jason Monk lise son sınıftayken Fransızca öğretmenini evinde ziyaret ediyor. Birlikte Malraux, Proust, Guyot ve o günler inanılmaz derecede erotik sayılan Sartre gibi yazarları okuyorlardı. Ama ikisinin de favorileri eski romantik şairlerdi. Rimbaud, Mallarmé, Verlaine ve de Vigny gibileri. Aslında olmamalıydı ama oldu. Belki de suç şairlerinde. Ama öğretmenle öğrencisi aralarındaki yaş farkına rağmen kısa süreli bir ilişki yaşamışlardı. 18 yaşına gelen Jason Monk'un Güney Virginia'daki gençler için olağan dışı olan iki becerisi vardı. Fransızca konuşabiliyor ve sevişmesini biliyordu. Hem de şaşılacak bir hünerle. 18'inde orduya yazıldı. 1968 Vietnam Savaşı'nın yılıydı. Birçok genç Amerikalı askerlik hizmetlerini orada yapmaktan kaçınmaya çalışıyordu. Gönüllü olanlarsa 3 yıllık hizmeti peşinen kabul etmiş sayılıyorlardı. Monk temel askerlik eğitimini görürken bir gün özgeçmişiyle ilgili soruları yanıtladı. Yabancı diller sorusunun altına Fransızca diye yazdı. Kısa zaman sonra kamp komutanının ofisine çağrıldı. ''Subay gerçekten Fransızca biliyor musun?'' diye sordu. Monk gerekli açıklamayı yaptı. Komutan bunun üzerine Charlottesville Lisesi'ne telefon ederek okulun sekreteriyle görüştü. Sekreter Bayan Brady'ye telefon etti, sonra kampı aradı. Monk tekrar komutanın ofisine çağrıldı. Bu kez orada ordu istihbaratından bir binbaşı da vardı. Bu eski Fransız sömürgesinde belli yaşa gelmiş çoğu kişi Vietnam diline ek olarak Fransızca da konuşuyordu. Monk uçakla Saigon'a gönderildi. Ondan sonra arada Birleşik Amerika'ya gitmek kaydıyla iki yolculuk daha yaptı. Terhis olacağı gün yine komutanın ofisine çağrıldı. Orada iki de sivil vardı, albay odadan çıktı. Adamlardan daha yaşlısı ve daha güler yüzlü olanı, ''Lütfen oturun çavuş'' dedi. O piposuyla oynarken adamlardan ciddi olanı birden hızlı hızlı Fransızca konuşmaya başladı. Monk da aynı şekilde karşılık verdi. Bu ikili konuşma 10 dakika sürdü. Derken Fransızca konuşan adam sırıtarak arkadaşına döndü. ''Fransızcası çok iyi Carrie, gerçekten çok iyi'' dedi ve o da odadan çıktı. Odada kalan adam Vietnam hakkında ne düşünüyorsun diye sordu. O sıralarda 40 yaşlarındaydı. Hafifçe kırışmış, şen bir yüzü vardı. Tarih 1971'di. Monk İskambil'den yapılmış bir ev kadar sakat bir iş dedi. 2 yıla kalmaz oradan çekip gitmek zorunda kalırız. Carrie de aynı fikirde görünüyordu. Bu sözleri başının hareketiyle onayladı. Haklısın ama sakın orduya söyleme bunu dedi. Şimdi ne yapacaksın? Henüz bir karara varamadım efendim. O kararı senin yerine ben verebilirim. Senin çok özel bir yeteneğin var. Böyle bir yetenek bende bile yok. Dışarıdaki arkadaşım seninle benim kadar Amerikalı ama 20 yaşına kadar Fransa'da büyüdü ve eğitim gördü. Bu nedenle senin için iyi derse bu benim açımdan yeterli olur. Şu halde niçin devam etmeyesin? Kolejden mi söz ediyorsunuz efendim? Evet, GI bursu masrafların en büyük kısmını karşılayacak. Sam amca bu desteği hak ettiğini düşünüyor. Bundan yararlanmaya bak. Monk askerde geçen yılları boyunca arttırdığı bütün parayı öbür çocukların yetiştirilmesine yardım olmak üzere eve annesine yollamıştı. GI bursu bile nakit $1000 gerektiriyor dedi. Carrie omuzlarını silkti. $1000 nasılsa bulunabilir ama yoğun bir Rusça öğrenimi görürsen... Peki dediğinizi yaparsam ne olacak? O zaman bana telefon et. Benim çalıştığım örgüt sana bir iş önerebilir. Sözünü ettiğiniz öğrenim 4 yıl olabilir efendim. Benim çalıştığım yerde biz sabırlı insanlarız. Benim varlığımı nereden öğrendiniz efendim? Phoenix programı çerçevesinde Vietnam'da bulunan bazı adamlarımız seni ve çalışmalarını fark etmişler. Siz Langley'den söz ediyorsunuz değil mi efendim? Siz CIA'densiniz. O kadar da değil, sadece örgüt içindeki küçük bir bölümüz. Carrie Jordan'ın ikinci bir işte çalışan sıradan biri olmadığı kesindi. İleride harekat dairesi başkanı yani bütün casusluk kolunun başı olacaktı. Monk adamın öğüdünü dinleyerek Charlottesville'deki Virginia Üniversitesi'ne yazıldı. Yine Bayan Brady ile çay içmeye gitti ama bu kez dost olarak. Slav dillerini etüt etti ve Rusça'da kendisi de Rus olan danışmanının beğenisini kazanacak bir düzeyde uzmanlık elde etti. 1975'te 25 yaşındayken üniversiteden mezun oldu ve bundan sonraki doğum gününden hemen sonra CIA'ya kabul edildi. Örgütte kısaca çiftlik diye bilinen Fort Peary'deki olağan temel eğitimden sonra Langley de bunun arkasından New York'ta görevlendirildi. Sonra yine Langley'e döndü. Ancak 5 yıl ve sayısız kurstan sonra yurt dışındaki ilk görevine atandı ve Kenya, Nairobi'ye gitti. Kraliyet donanmasından onbaşı Meadows o parlak 16 Temmuz sabahı görevi yerine getirdi. İpe asılarak bayrağı direğin tepesine çekti. Bayrak orada şafak vaktinin esintisinde dalgalanarak altında kimlerin yaşadığını dünyaya ilan ediyordu. İngiliz hükümeti Sofia rıhtımındaki güzel konağı eski sahibi olan Şeker Kralı'ndan devrimden hemen önce satın almış, büyükelçiliğe dönüştürmüş ve o tarihten sonra tüm değişikliklere karşın orada kalmıştı. Kremlin'in başkanlık dairesindeki son diktatör olan Joseph Stalin her sabah kalkıp perdelerini açınca nehrin karşı yakasında dalgalanan İngiliz bayrağını görüyordu. Buna müthiş kızdığını söylemeye gerek yok. İngilizlere başka yere taşınmaları için sürekli baskı yapılıyordu. Ama onlar hep reddettiler. Konak zaman içinde Moskova'daki elçiliğin bütün bölümlerini barındıramaz oldu. Sonuçta ikincil bölümler kentin dört bir yanına dağıldılar. Bütün bölümleri tek bir mekanda birleştirmek için yapılan sürekli tekliflere Londra'nın yanıtı, Sofia rıhtımında kalmak istediği yolunda oldu. Bina bağımsız İngiliz bölgesi olduğu için İngilizler orada kaldılar. Leonid Zaitsev nehrin öbür yakasında oturuyor ve şafağın ilk ışınları doğudaki tepeleri okşarken bayrağın açılıp dalgalanmaya başlamasını seyrediyordu. Bu manzara eski bir anısını belleğinin yüzeyine çıkardı. Tavşan 18 yaşındayken Kızıl Ordu'ya çağrılmış, asgari temel eğitimden sonra da tanklarla Doğu Almanya'ya postalanmıştı. Rütbesi erdi, eğitmenleri ise onda onbaşılığa yükselmek için gerekli cevheri göremiyorlardı. 1955 yılında bir gün Potsdam dışındaki bir yürüyüş sırasında sık bir ormanda birliğinden ayrı düşmüştü. Korku içinde ve yolunu kaybetmiş olarak ormanda gelişi güzel ilerlerken birden kumlu bir patikaya çıkmıştı. Anında bulunduğu yerde zıngadak durmuştu. Korkudan felce uğramış gibiydi. 10 metre kadar ileride üstü açık bir cipte 4 asker vardı. Devriye gezerlerken belli ki biraz nefes almak için mola vermişlerdi. İkisi taşıtın içindeydi, ikisi ise cipin yanında duruyor ve sigara içiyorlardı. Ellerinde bira şişeleri vardı. Tavşan bunların Rus olmadıklarını görür görmez anlamıştı. Yabancıydılar. 1945'teki dörtlü anlaşma çerçevesinde Potsdam'da kurulan müttefik misyonuna bağlı Batılılardı. Ama Tavşan'ın bu anlaşmadan haberi yoktu. O sadece kendisine öyle söylendiği için bu adamların düşman olduklarını, sosyalizmi yıkmak ve onu öldürmek için geldiklerini biliyordu. Yabancılar onu görünce durdular ve ona bakmaya başladılar. İçlerinden biri "Hello" dedi. "Şu gelene bakın, bir Rus ki. Selam İvan." Adamcağız tek kelime anlamamıştı. Tüfeği omzunda asılıydı ama adamlar hiç de ondan korkmuşa benzemiyorlardı. Tam aksi geçerliydi. İkisinin başında pirinçten parlak bir amblem, amblemlerin arkasında da beyaz ve kırmızı tüylerle süslü siyah bere vardı. Tavşan Royal Fusiliers diye bilinen İngiliz askeriyle karşı karşıya olduğunu nereden bilecekti? Aracın yanında duran askerlerden biri davranıp ona doğru yürüdü. Zaitsev altını ıslatmaktan korktu. O adam da gençti, kızıl saçları ve çilli bir yüzü vardı. Zaitsev'e sırıtarak ona bir şişe uzattı. "Al arkadaş, sen de bir bira iç," dedi. Leonid Zaitsev elinde camın soğukluğunu hissetti. Yabancı asker ona cesaret vermek ister gibi başını öne eğdi. Bira mutlaka zehirliydi. Leonid şişeyi ağzına götürdü. Bira kuvvetliydi ama Rus birasından daha iyi olduğu kesindi. Leonid'i öksürttü. Havuç saçlı yabancıya güldü. Leonid askerin ona arkasını dönerek bir iki metre uzaktaki aracına dönmesine şaşırdı. Adam ondan hiç korkmamıştı. Oysa Leonid Kızıl Ordu'dandı, silahlıydı. Gelin görün ki yabancılar sırıtıp şakalaşıyorlardı. Leonid ormanın kıyısında soğuk birasını içerken Albay Nikolayev'in ne diyeceğini merak ediyordu. Albay sadece 30 yaşlarındaydı ama nişanla ödüllendirilmiş bir savaş kahramanıydı. Bir keresinde Leonid Zaitsev'e geçmişi hakkında sorular, örneğin nereden geldiğini sormuştu. Er ona yetimhaneden geldiği yanıtını verince Albay onun sırtını okşamış ve şimdi bir yuvası olduğunu söylemişti. Leonid Albay Nikolayev'i canından çok seviyordu. Leonid biralarını adamların suratına atamayacak kadar korkuyordu. Zaten zehirli olsa bile biranın çok iyi bir tadı vardı. O da içti. Yerdeki iki asker 10 dakika sonra taşıtın arkasına tırmandılar ve berelerini başlarına geçirdiler. Sürücü arabayı hareket ettirdi ve uzaklaştılar. Ne acele ediyorlar ne de korkuyor görünüyorlardı. Kızıl saçlı olanı arkasına dönüp Leonid'e elini salladı. Onlar düşmandılar. Rusya'yı istilaya hazırlanıyorlardı. Ama ona el sallamışlardı. İngilizler gittikten sonra Leonid boş şişeyi ormanın içinde elinden geldiğince uzağa fırlattı. Sonra ağaçların arasında koşmaya başladı. Neden sonra karşısına çıkan Rus kamyonu onu kampa götürdü. Çavuş Leonid'e yolunu kaybettiği için bir hafta mutfakta çalışma cezası verdi. Ama Leonid de kimseye yabancılardan ve biradan söz etmedi. Yabancı taşıt uzaklaşmadan Leonid sağ ön çamurluğunda bir tür amblem, arkasında da oldukça uzun bir anten olduğuna dikkat etmişti. Antenin ucunda bir bayrak sallanıyordu. Yaklaşık 30 santimetre kare büyüklüğündeki bayrağın üstünde haçlar göze çarpıyordu. Dikey olanı kırmızı, köşegen olan ikisi ise kırmızı ve beyaz renklerdeydi. Haçların üçü de mavi bir fonun üstündeydi. Kırmızı, beyaz ve mavi renkli garip bir bayraktı bu. Aradan 44 yıl geçtikten sonra aynı bayrak şimdi nehrin öbür yakasındaki bir binanın tepesinde dalgalanıyordu. Tavşan sorununu çözümlemişti. Dosyayı Bay Akopov'dan çalmaması gerektiğini biliyordu. Ama onu artık geri götüremezdi. Kaybolduğunu belki kimse fark etmezdi. O da dosyayı ona bira veren garip bayraklı insanlara verecekti. Onlar dosyayı ne yapacaklarını bilirlerdi. Adamcağız oturduğu banktan kalktı ve nehrin kıyısında taş köprüye doğru yürüdü. Moskva nehrini aşan bu köprünün öbür yakası Sofya rıhtımıydı. 3. ayrımın sonu. Sayfa 30.